KPSS kamu personelinin seçme sınavlarına hazırlık, genel yetenek, genel kültür. 17. kaset 2. yüz. Sayfa 866. 1. Erzurum Kongresi kararları bazı değişiklik ve ilavelerle kabul edilmiştir. 2. Ulusal direnmeyi gerçekleştirmek için kurulan dernekler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir. Bu maddeyle ulusal güçler birleştirilerek yönetim tek elde toplanmıştır. Böylece işgalcilere karşı ayrı ayrı yapılan savunma yerine milletçe savunma ve direnme kararı alınmıştır. 3. ABD veya İngiltere'nin koruyuculuğu, mandası reddedilmiştir. Manda, koruyucu, devletler hukukunda bir ulusun başka bir ulus tarafından yönetilmesi anlamına gelir. Milletler Cemiyeti bu yönetme işini üyesi olan büyük devletlere bırakmıştır. Türk ulusu bağımsızlık ilkesine ters düşen manda isteklerini Sivas Kongresi'nde kesin olarak reddetmiştir. Kurtuluş Savaşı'na hazırlıkların devam ettiği sırada ABD, General James Harbord'u Türkiye'de inceleme yapmak üzere göndermiştir. Araştırmalar sonucunda Türk milliyetçilerinin ülkemizi savunmak için kararlı olmaları ve ABD'nin Türkiye'de asker bulundurma zorunluluğunun doğması, Türkiye'nin ekonomik yönden fakir olması ve kaynakların yetersiz görülmesi gibi nedenlerden dolayı ABD, Türkiye'de mandater bir yönetim kurmaktan vazgeçmiştir. 4. Devletin ve milletin bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü zedelenmemek kaydıyla herhangi bir devletten ekonomik yardım alınabileceği kabul edilmiştir. 5. Temsilciler Kurulu'nun yetkileri bütün vatanı temsil edecek şekilde genişletilmiştir. Bu maddeyle milli mücadelenin yürütme yetkisi, ülke içinde ve dışında siyasi ve idari kararlar alabilme görevi Temsilciler Kurulu'na verilmiştir. Temsilciler Kurulu yürütme yetkisini ilk olarak Ali Fuat Paşa'yı Vatan Adalı Kuvayi Milliye Birliklerinin kumandanlığına tayin ederek kullanmıştır. Temsilciler Kurulu Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar hükümet gibi görev yapmıştır. 6. Gayrimüslimlerin her türlü vatandaşlık hakları saklı kalacak, ancak gayrimüslimlere siyasal egemenliğimizi kısıtlayıcı ayrıcalıklar verilmeyecektir. 7. Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin toplanması için çalışmalara devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu maddeyle Osmanlı yönetimi ulus iradesiyle birleştirilmeye çalışılmıştır. Meclisin açılmasına çalışılması kongrenin ulus egemenliğine verdiği önemi göstermektedir. Amasya görüşmeleri. Ali Rıza Paşa hükümeti Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin etkisiyle kuruldu. 7 Ekim 1919'da Mustafa Kemal Paşa yayınladığı bir bildirge ile milletle hükümet arasında anlaşma sağlandığından resmi haberleşme yasağının kaldırıldığını bildirdi. Mustafa Kemal Paşa Erzurum ve Sivas kongrelerinde kurulan milli teşkilata saygılı olması halinde Ali Rıza Paşa'ya yardım edeceğini bildirdi. Ali Rıza Paşa 9 Ekim 1919'da Temsilciler Kurulu'na görüşme önerisinde bulundu. Temsilciler Kurulu'nun bu isteği kabul etmesi üzerine görüşmelerin Amasya'da yapılmasına karar verildi. 20-22 Ekim tarihleri arasında yapılan görüşmelere Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa katıldı. Görüşmeler sonucunda şu konularda karara varıldı. 1. Türk vilayetleri düşmana terk edilmeyecek, hiçbir şekilde manda ve himaye kabul edilmeyecek, Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacaktır. 2. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti hukuki bir kuruluş olarak İstanbul Hükümeti'nce tanınacaktır. 3. İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında toplanacak konferansa Temsilciler Kurulu tarafından uygun görülen kimselerin katılması sağlanacaktır. Ayrıca Temsilciler Kurulu'nun rızası olmadan düşmanlarla barış görüşmelerine gidilmeyecektir. 4. Meclis-i Mebusa'nın İstanbul'da toplanmasının güvenlik açısından uygun olmadığı kabul edilecektir. 5. Mebusan Meclisi toplanacak ve milletvekili seçimleri serbestçe yapılacaktır. Amasya görüşmelerinin sonucunda Osmanlı hükümeti Temsilciler Kurulu'nu ve Milli Mücadele Hareketi'ni resmen tanımıştır. Osmanlı hükümeti meclisin açılması dışındaki kararları kabul etmemiştir. Temsilciler Kurulu'nun Anadolu'da otoritesi güçlenmiştir. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması Amasya görüşmeleri sırasında kabul edilmiş ve İstanbul hükümeti de bu durumu tasdik etmişti. Mebusan Meclisi'nin açılabilmesi için seçimlerin yapılması, toplantı yerinin tespiti ve meclis çalışmalarının düzene konulması gibi ön hazırlıkların yapılması gerekiyordu. İtilaf devletleri seçimlerin yapılmasına karışmamış ve yapılan oylamalar sonucunda beklentilerin tersine müdafaa hukuk cemiyetlerinin adayları veya destekledikleri kişiler milletvekili seçilmişti. İtilaf devletlerinin seçimlerin yapılmasına ve Mebuslar Meclisi'nin açılmasına müdahale etmemesinde İstanbul'un İtilaf devletlerinin denetiminde bulunmasından dolayı kararların istekleri doğrultusunda alınacağına inanmaları, İstanbul hükümetinin başkent dışındaki bir parlamentonun temsilciler kurulunun denetimine girebileceği endişesi etkili olmuştur. Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da toplanmasının kesinleşmesi üzerine Mustafa Kemal Paşa görüşülecek konuları saptamak amacıyla Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin üyelerinden milletvekili seçilenleri Ankara'ya davet etti. Ancak İstanbul hükümetinin engellemelerinden dolayı Ankara'daki toplantıya beklenen sayıda milletvekili katılmadı. Mustafa Kemal Paşa Mebuslar Meclisi'ne katılacak vekillerden meclis başkanlığına kendisinin seçilmesini, Mebusan Meclisi'nde müdafaa hukuk grubunun oluşturmasını, meclisin İstanbul dışında toplanmasının sağlanmasını, Misak-ı Milli kararlarının mecliste kabul ettirilmesini istemiştir. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 12 Ocak 1920'de İstanbul'da Osmanlı Mebuslar Meclisi toplanarak çalışmalarına başladı. Mustafa Kemal Paşa meclis başkanlığına seçilemedi. Müdafaa Hukuk Grubu yerine Felah-ı Vatan, Vatanın Kurtuluşu Grubu kuruldu. Bu durum Mebusların saltanata bağlılığını sürdürdüğünü göstermektedir. Meclisteki çalışmalar her ne kadar Mustafa Kemal Paşa'nın istediği yönde gerçekleşmemişse de 28 Ocak 1920'de Meclis-i Mebusan gizli oturumda Türk milleti için çok önemli olan Misak-ı Milli'yi kabul etmiştir. Misak-ı Milli kararları ve önemi. 1. Osmanlı Devleti'nin Mondros Mütakeresini imzaladığı 30 Ekim 1918 tarihinde düşman ordularının işgali altında bulunan Arap memleketlerinin durumu halkın serbestçe vereceği oya göre belirlenmelidir. Bu mütakere hududu içinde Türk ve İslam çoğunluğu bulunan toprakların tümü hiçbir şekilde ayrıcalık kabul etmez bir bütündür. 2. Halkın oyları ile ana vatana katılan 3 sancakta Elbiye-i Selase, Kars, Ardahan, Batum gerekirse halk oyuna başvurulmalıdır. 3. Türkiye ile yapılacak barışa bırakılan Batı Trakya'nın hukuki durumunun tespiti de halkın tam bir özgürlükle vereceği kararlara uygun olmalıdır. 4. Hilafet merkezi ve Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul ile Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının dünya ticaret ve ulaşımına açılması konusunda bizimle diğer ilgili devletlerin birlikte vereceği kararlar geçerlidir. 5. İtilaf devletleri ve bazı ortakları arasında kararlaştırılmış olan anlaşma esasları dairesinde azınlıkların hakları, komşu memleketlerdeki Müslüman halkın aynı haklardan yararlanmaları şartıyla tarafımızdan kabul edilecektir. 6. Milli ve iktisadi gelişmemizi sağlamak amacıyla tam bir serbestiyet sağlanması, siyasi, adli ve mali gelişmemizi engel olan sınırlamaların kaldırılması gerekir. Hissemize düşecek borçların ödenmesi de bu esasa aykırı olmayacaktır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Misak-ı Milli'yi kabul ve ilan etmesi, İstanbul'un ulusal hareketine ılımlı baktığı ve meclis kararlarıyla bunun hukuken sağlamlaştırıldığı göstermektedir. Bu durum İstanbul'da Milli Mücadele Hareketi lehine bir kamuoyu oluşmasına yol açmış, Temsilciler Kurulu'na ve Mustafa Kemal Paşa'ya güveni arttırmıştır. İstanbul'un resmen işgali. Meclisin açılmasını ses çıkarmayan İtilaf Devletleri, Mebuslar Meclisi'nin açılmasıyla hükümet ve padişahın yönetime egemen olacağını umuyorlardı. Ancak kendi istek ve görüşlerinin dışında kararların çıkması üzerine İtilaf Devletleri tavırlarını değiştirerek müdahaleye başladılar. İtilaf Devletleri 15 Mart'ta 150 kadar aydını tutukladıktan sonra 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal ettiler. Mebuslar Meclisi'ni basarak Kuvayi Milliye yanlısı milletvekillerinin bir kısmını tutukladılar ve Malta'ya sürgüne gönderdiler. İstanbul'un resmen işgalinin sonuçları. İstanbul'un işgali Mustafa Kemal Paşa'yı görüşlerinde haklı çıkarmıştır. İtilaf devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmeleri Mustafa Kemal Paşa'ya ulusal mücadeleyi padişah adına yürüttüğünü söyleme olanağı sağlamıştır. İstanbul'dan kaçan aydın asker ve milletvekilleri milli mücadeleye ve daha sonra açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katıldılar. İstanbul işgali Anadolu hareketine katılımları arttırmıştır. İtilaf devletlerinin Mebuslar Meclisi'ni kapattırmaları milli iradeyi yok etmeyi amaçladıklarını göstermektedir. Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin kapanması Mustafa Kemal Paşa'ya Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açma olanağı sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı'na hazırlık dönemi test 1. 1. Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgallere karşı aşağıdaki tepkilerden hangisi diğerlerinden daha önce ortaya çıkmıştır? A. Direnme Cemiyetleri, B. Kuvayi Milliye, C. Genelgeler, D. Kongreler, E. Düzenli Ordu. 2. 1. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası, 2. İngiliz Muhipleri Cemiyeti, 3. Klikyalılar Cemiyeti, 4. Reddi İlhak Cemiyeti, 5. Wilson Prensipleri Cemiyeti. Yukarıdakilerden hangileri manda ve himayeyi savunmuşlardır? A. 1 ve 2, B. 3 ve 4, C. 4 ve 5, D. 2 ve 5, E. 1 ve 5. 3. 1. Etniki Eterya, 2. Taşnak, 3. Mavrimira, 4. Pontus, 5. Hıncak. Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur? A. 1 ve 2, B. Yalnız 5, C. Yalnız 2, D. 3 ve 4, E. 2 ve 5. 4. 1. Azınlık Örgütleri, 2. İngiliz Muhipleri Cemiyeti, 3. İstanbul Hükümeti. İtilaf devletleri Kurtuluş Savaşı boyunca yukarıdakilerden hangileriyle işbirliği yapmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 5. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, 2. İtilaf Devletleri, 3. Azınlık Örgütleri. Ulusal cemiyetler yukarıdakilerden hangilerine karşı mücadele etmemişlerdir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 6. 1. Amiral Bristol Raporu, 2. General Harbord Raporu, 3. Wilson İlkeleri. Yukarıdakilerden hangilerinde Ege bölgesinde nüfusun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu belirtilmiştir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 7. Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmişlerdir. Bu işgalde Avrupa devletlerinin Yunanistan'ın yanında yer almalarını sağlayan gerekçe aşağıdakilerden hangisidir? A. İzmir'in Yunanlılara ait olması, B. Yunanistan'ın Batı Anadolu'da Hristiyanların katledildiği yönünde propaganda yapması, C. Batı Anadolu'da direnişin başlaması, D. Batı Anadolu'nun İtalya tarafından işgalinin önlenmesi, E. Osmanlı Devleti'nin işgal karşısında sessiz kalması. 8. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Ermenilere karşı mücadele etmiştir? A. İngiliz Muhipleri Cemiyeti, B. Klikyalılar Cemiyeti, C. Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası, D. Taşnak Cemiyeti, E. Pontus Rum Cemiyeti. 9. Kuvayi Milliye Birliklerinin 1. Yunanlıların ilerleyişini engelleyememeleri, 2. Halka hukuk dışı muamele yapmaları, 3. Kendi ihtiyaçlarını halktan zor kullanarak karşılamaları faaliyetlerinden hangileri düzenli ordunun kurulmasına neden olmuştur? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. 10. Mustafa Kemal Paşa, ülkemizin bütünlüğünün tehlikede olduğunu ilk defa aşağıdakilerden hangisiyle halka açıklamıştır? A. Havza Genelgesi, B. Amasya Görüşmesi, C. Amasya Genelgesi, D. Sivas Kongresi, E. Erzurum Kongresi. 11. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde aşağıdaki kongrelerin hangisinde ilk kez geçici bir hükümetin kurulması kararı kararlaştırılmıştır? A. Erzurum Kongresi, B. Sivas Kongresi, C. Alaşehir Kongresi, D. Balıkesir Kongresi, E. Nazilli Kongresi. 12. Milli mücadelede bazı Osmanlı aydınları kurtuluşu İngiliz mandasında görürken bazıları da Amerikan mandasını tercih etmişlerdir. Aşağıdaki kongrelerin hangisinde manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir? A. Balıkesir Kongresi, B. Amasya Genelgesi, C. Havza Genelgesi, D. Erzurum Kongresi, E. Sivas Kongresi. 13. 1. Havza Genelgesi, 2. Amasya Genelgesi, 3. Sivas Kongresi, 4. Erzurum Kongresi. Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 3, 4, 1. C. 3, 4, 1, 2. D. 4, 1, 2, 3. E. 1, 2, 4, 3. 14. 1. İrade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılması. 2. Batı Cephesi Komutanlığı'na Ali Fuat Paşa'nın atanması. 3. Sivas Kongresi'ne katılan üyelerin seçimle belirlenmesi. Yukarıdakilerden hangileri Sivas Kongresi'nde ulusal kararların alınmasını sağlamıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 15. Aşağıdakilerden hangisi Temsil Kurulu'nun İstanbul Hükümeti'ne karşı sağladığı üstünlüklerden biri değildir? A. Temsil heyetinin İrade-i Milliye Gazetesi'ne yayınlaması, B. Damat Ferit Hükümeti'nin düşürülmesi, C. Mebusan Meclisi'nin açılması, D. Amasya görüşmelerinin yapılması, E. İstanbul Hükümeti'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni tanıması. 16. Milli Mücadele Döneminde 1. İngiliz ve Amerikan mandasının istenmesi, 2. İşgallerin mitinglerle protesto edilmesi, 3. Kongrelerin toplanması. Faaliyetlerinden hangileri Türk ulusunun başka ulusların yönetimi altına girmek istemediğini gösterir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. Kurtuluş Savaşı'na hazırlık dönemi test 2. 1. 1. Batı Trakya'nın geleceğinin yöre halkının kararına bırakılması. 2. Kars, Ardahan ve Batum'da halk oylaması yapılması. 3. Azınlıklara verilecek hakların komşu ülkelerdeki Türklere verilecek haklar oranında olması. Yukarıdakilerden hangileri Misak-ı Millî'nin sınırlarla ilgili kararlarından biri değildir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 2. 1. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kapatılması. 2. Amasya görüşmelerindeki kararların İstanbul Hükümeti'nce uygulanmaması. 3. İstanbul Hükümeti'nin Sevr Anlaşması'nı imzalaması. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılması için siyasal ve hukuki ortamı hazırlamıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 2 ve 3. 3. Mustafa Kemal, padişaha bağlı bir kurum olmasına rağmen Meclis-i Mebusan'ın toplanmasını istemiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Mebusan Meclisi'nin toplanmasını istemesi aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir? A. Padişah ile ilişkilerini geliştirmek istemesine, B. İtilaf devletlerinin baskısını kırma düşüncesine, C. Anadolu'nun siyasi mücadele ile işgalden kurtulacağı inancına, D. Millet iradesini yönetime yansıtma isteğine, E. İstanbul'un idaresini ele geçirme düşüncesine. 4. Aşağıdakilerden hangisi 28 Ocak 1920'de yayınlanan Misak-ı Millî'de yer almamıştır? A. Azınlık hakları, B. Kapitülasyonlar, C. Sınırlar, D. Boğazlar, E. Savaş tazminatı. 5. Hristiyan unsurlara siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Erzurum Kongresi'nde yer alan bu karar, Lozan Barış Anlaşması'nın aşağıdakilerden hangisiyle ilgili hükmüyle gerçekleşmiştir? A. Yabancı okullar, B. Azınlıklar, C. Dış borçlar, D. Savaş tazminatı, E. Batı sınırı. 6. Son Osmanlı Meclisan Meclisi'nde Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi İstanbul'un resmen işgaline neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un işgalinin sonuçlarından biri değildir? A. Meclisan Meclisi'nin feshedilmesi. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına zemin hazırlaması. C. Sevr Barışı'nın yapılması. D. İstanbul'dan kaçan milletvekillerin milli mücadelecilere katılması. E. Damat Ferit'in yeniden sadrazam olması. 7. Mustafa Kemal Paşa, Amasya görüşmelerinde toplanması gereken son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'un dışında bir yerde toplanmasını istemiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır? A. Misak-ı Milli'nin kabul edilmesiyle. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla. C. Amasya görüşmelerinin yapılmasıyla. D. İstanbul'un işgal edilmesiyle. E. İzmir'in işgal edilmesiyle. 8. Osmanlı Devleti'nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerin hangisinde gösterilmiştir? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. B. Misak-ı Milli'de. C. Amasya görüşmesinde. D. Sivas Kongresi'nde. E. Amasya genelgesinde. 9. Kongreler ve örgütlenme döneminde Mustafa Kemal Paşa aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır? A. Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesine. B. Damat Ferit Paşa'nın istifasına. C. Temsil kurulunun oluşturulmasına. D. Mebuslar Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasına. E. Amasya görüşmesinin yapılmasına. 10. Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'nın başından beri en önemli amacı ulusal güçleri birleştirmekti. Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan çalışmalardan değildir? A. Sivas Kongresi'nin toplanması. B. Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. D. Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplanması. E. Düzenli Ordu'nun kurulması. 11. Sivas Kongresi'nin sonunda İstanbul ile Anadolu arasında posta ve telgraf haberleşmelerinin kesilmesi kararlaştırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir? A. Damat Ferit Paşa'nın sadrazamlıktan istifa etmesi. B. Temsilciler Kurulu'nun Ankara'ya gelmesi. C. Ali Fuat Paşa'nın Batı Anadolu'ya komutan tayin edilmesi. D. Milli cemiyetlerin birleştirilmesi. E. Manda ve Himaye'nin reddedilmesi. 12. İstanbul Hükümeti Salih Paşa'yı Amasya'ya göndererek Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesini sağlamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A. İstanbul Hükümeti'nin Temsilciler Kurulu'nu tanıdığının. B. İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin faaliyetlerinin yasaklandığının. C. Ankara'nın milli mücadelenin merkezi olduğunun. D. Paris Barış Konferansı kararlarının uygulandığının. E. İstanbul Hükümeti'nin tavrını Anadolu'ya göre düzenlemeye başladığının. 13. Ankara'nın milli mücadelede merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A. Bütün Anadolu'yu kontrol edebilecek bir konumda olması. B. Güvenli bir konumda bulunması. C. Ulaşım ve haberleşme yönünden elverişli olması. D. İstanbul'daki gelişmeleri daha yakından izleme imkanı olması. E. İlk direniş cemiyetlerinin Ankara'da kurulması. 14. Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi Kurtuluş Savaşı'nın amaç ve yöntemini ortaya koymuştur? A. Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır. B. Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. C. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. D. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığını tehlikededir. E. İstanbul Hükümeti görevini yerine getirememektedir. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi Bölüm 12. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'un işgali üzerine 19 Mart 1920'de illere ve kolordu komutanlıklarına gönderdiği genelgeyle Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını duyurmuş ve her ilden 5 milletvekilinin seçilmesini istemiştir. Mebuslar Meclisi'nden Anadolu'ya kaçabilen milletvekillerinin haklarının saklı tutulduğunu ve açılacak yeni meclise onların da katılabileceğini bildirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de törenlerle açılmış, böylece her türlü yetkisini Türk ulusundan alan ve üstünde milletten başka bir güç tanımayan yeni Türk parlamentosu kurulmuştur. Meclisin 24 Nisan 1920 günü yapılan toplantısında Mustafa Kemal Paşa meclis başkanlığına seçilmiştir. Mustafa Kemal Paşa meclisin yetkileri ve hükümetin kurulması konusundaki görüşlerini bir önerge şeklinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Bu önerge 24 Nisan 1920'de milletvekilleri tarafından kabul edildi. Önergede şu kararlar bulunuyordu. 1. Hükümet kurmak gereklidir. Bu maddeyle yeni bir hükümetin teşkili adı altında yeni bir devletin kurulmasının ana esasları öngörülmüştür. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla yeni bir devlet kurulmuştur. 2. Geçici kaydıyla bir hükümet reisi tanımak veya padişah kaymakamı atamak doğru değildir. Bu maddeyle meclisin kararlarında bağımsız olduğu ve meclisin sürekli olacağı belirtilmiştir. 3. Mecliste toplanmış olan milli iradeyi vatanın kaderine hakim kılmak temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde güç yoktur. Bu maddeyle saltanat idaresine karşı çıkılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üstünde güç olmadığı belirtilerek Osmanlı yönetimi yok sayılmıştır. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkisine sahiptir. Meclisten ayrılacak bir heyet, meclise vekil olarak hükümet işlerini görür. Meclis reisi hükümetin de reisidir. Bu maddeyle ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçler birliği ilkesi ve meclis hükümet sistemi kabul edilmiştir. Demokrasiye ters düşmesine rağmen milli mücadelenin olağanüstü şartlarından dolayı güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Meclis gerekli görüldüğü hallerde istiklal mahkemelerini kurarak yargı gücünü de kullanmıştır. 5. Padişah ve halifenin durumu bulunduğu baskıdan kurtulduktan sonra meclis tarafından belirlenecektir. Bu maddeyle Mustafa Kemal Paşa saltanat ve hilafet makamlarının millet nazarındaki birleştirici etkisini biliyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi vatanın kurtuluşuna öncelik verdiği için ayrılık çıkaracak tavırlardan kaçınmıştır. Meclis ülkenin ve padişahın geleceğini belirleme hakkını kendisine görmekle kurucu bir iktidar kimliği kazanmıştır. İlk mecliste çok farklı görüşte kişiler bulunmaktaydı. Çoğunluğu padişah ve halifeye bağlı olan bu insanları birleştiren temel amaç, Türk ulusunun bağımsızlığının sağlanması ve misak-ı millinin gerçekleştirilmesiydi. Mustafa Kemal Paşa inkılapları sonraya bırakarak öncelikle vatanın kurtarılmasını amaçlamış, böylece milli birliğin korunmasını sağlanmıştır. 30 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa, Avrupa devletlerinin dışişleri bakanlarına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğunu, yabancı hükümetlerin İstanbul hükümetiyle yaptıkları ve yapacakları anlaşmaların Türk milletinin gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tanınmayacağını bildirmiştir. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İstanbul hükümetinin yaptığı ve yapacağı işleri yok sayması, vatana ihanet edenler için yasa çıkarması, yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplaması, kurtuluş savaşını kazanması, saltanatı kaldırması, vergi oranlarını arttırması, otoritesinin güçlendiğini göstermektedir. 1921 Anayasası. Cephelerde kurtuluş savaşının devam ettiği günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir anayasa hazırlığı içindeydi. 23 Nisan 1920'de ulus egemenliğine dayanan yeni bir devletin temelleri atılmıştı. Ancak bu yeni devletin henüz bir anayasası yoktu. Anayasa hazırlamada gecikilmesinde kanuni esasinin yürürlükte olması ve ulusal bütünlüğün korunmak istenmesi etkili olmuştur. O günün şartları içinde yeni bir anayasanın yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemli bir başarı kazanması gerekiyordu. 1. İnönü Zaferi'nin kazanılması yeni anayasanın ilan edilmesini kolaylaştırmıştır. 20 Ocak 1921 tarihinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adıyla yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası kabul edilmiştir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun temel maddeleri şunlardır. 1. Egemenlik kayıtsız ve şartsız ulusundur. Yönetim usulü halkın kendi kendini yönetmesidir. Bu maddeyle millet devlet yönetiminde söz ve karar sahibi olmuştur. Saltanatın yerine millet egemenliğine dayanan yönetimin kurulacağı belirtilmiştir. Ancak o günün şartları içerisinde parçalanmaya neden olacağından Cumhuriyet yönetiminin adı söylenmemiştir. 2. Yasama yetkisi, yürütme gücü, ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır. Bu maddeyle ulusal egemenliğin tekliğine dayanarak istiklal mahkemeleri meclis içindeki üyelerden kurulmuştur. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi yargı gücünü de kullanmıştır. 1921 Anayasası güçler birliği ilkesini kabul ettiği için meclis üstünlüğüne dayanan bir anayasadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunları yapan, uygulayan ve kendi içinden seçtiği milletvekillerine verdiği yargılama yetkisiyle vatana ihanet edenleri yargılayan bir güçtür. 3. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir ve hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adını alır. Bu maddeyle meclis hükümeti sistemi kabul edilmiştir. Meclis hükümeti sistemi daha sonraları yürütmenin yavaşlamasına ve devlet işlerinin aksamasına neden olmuştur. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin her biri yalnız kendisini seçen ilin milletvekili olmayıp bütün milletin vekilidir. Bu maddeyle ulusal birlik ve beraberliğin sağlanması ve ulus egemenliğinin pekiştirilmesi amaçlanmıştır. 5. Din buyruklarının yerine getirilmesi, bütün yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, anlaşma ve barış yapılması ve savaş kararı verilmesi gibi temel haklar Büyük Millet Meclisi'ndedir. Yasalar ve tüzükler düzenlenirken halkın işine en uygun ve zamanın gereklerini en elverişli din ve hukuk hükümleriyle töreler ve önceki işlemler temel olarak alınır. Bakanlar Kurulu'nun görev ve sorumluluğu özel yasayla belirtilir. Din buyruklarının yerine getirilmesini, meclisin üstlenmesi 1921 Anayasası'nın layık olmadığını göstermektedir. İç ve dış politikanın belirlenmesi ve yürütülmesi görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. 6. Kanuni esasinin iş bu maddelerle çelişmeyen hükümleri eskiden olduğu gibi yürürlüktedir. Kanuni esasinin teşkilat-ı esası ile çelişmeyen maddeleri kabul edilerek saltanat taraftarlarının küstürülmesi engellenmiştir. Zaten olağanüstü şartlar içinde yapılan 1921 Anayasası toplumun bütün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte değildi. Bu nedenle kanun çıkarılamayan alanlarda kanuni esasıyı uygulama olanağı doğmuştur. 1921 Anayasası yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun hukuki ve siyasal belgesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı anayasa kurucu meclis olduğunu göstermektedir. Olağanüstü bir dönemde yapılan anayasada kişi hak ve özgürlükleri yer almamıştır. Ancak günün ihtiyaçlarına göre yapılan bu anayasa milli mücadelenin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamış ve 1924 Anayasası'nın ilanına kadar yürürlükte kalmıştır. 1921 Anayasası milli egemenlik, tek meclis, güçler birliği ve meclisin üstünlüğü gibi temel ilkelere dayandırılmıştır. 1921 Anayasası'nda en önemli değişiklikler 29 Ekim 1923 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu tarihte Cumhuriyet ilan edilerek devletin yönetim şekli belirlenmiş, meclis hükümeti sistemi yerine de kabine sistemine geçilmiştir. Meclis hükümeti sisteminde milletvekillerinin hükümete, bakanlar kurulu, üye seçmesi uygulaması vardır. Bu durum yeni hükümetlerin kurulmasını güçleştirmiş ve yürütmenin aksamasına neden olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra bu uygulamadan vazgeçilerek devlet başkanı tarafından atanan bir başbakanın hazırlayacağı bakanlar kurulunun devlet başkanı tarafından onaylanmasından sonra meclisin güven oyuna sunulmasına, kabine sistemine geçilmiştir. Böylece hükümetin kurulması kolaylaşmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar. Ulusal mücadele hareketine karşı isyanların çıkmasında, Anadolu halkı üzerindeki otoritesini yitirmek istemeyen İstanbul hükümetinin kışkırtmaları, anlaşma devletlerinin, özellikle İngilizlerin, milli mücadelenin padişah ve halifeye karşı yapıldığı şeklindeki propagandaları, İngilizlerin boğazların her iki yakasında da tampon bölge oluşturmak istemeleri, asker kaçaklarının Anadolu'daki otorite boşluğundan yararlanmak istemeleri, Kuvayi Milli Birliklerin disiplinsiz hareketleri, işgallerden yararlanmak isteyen azınlıkların kendi başlarına devlet kurmayı amaçlamaları, Türk ulusunun gücünü ve hürriyetine düşkünlüğünü değerlendiremeyen bazı kişilerin manda ve himaye fikrini savunmaları, bazı Kuvayi Milli Birliklerinin düzenli orduya katılmak istememeleri gibi nedenler etkili olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan isyanlar dört gruba ayrılabilir. İstanbul hükümeti ve işgal güçlerinin kışkırtmalarıyla çıkan ayaklanmalar. Bu tür ayaklanmalar Kurtuluş Savaşı boyunca çok yaygın olarak ortaya çıkan ayaklanmalardır. Anlaşma devletleri İstanbul hükümetini de kullanarak ayaklanma çıkarmışlardır. Ayaklanmaların en önemlileri Anzavur İsyanı, Kuay-ı İnzibatiye İsyanı, Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı İsyanları, Yozgat Ayaklanması, Afyon Ayaklanması, Konya Ayaklanması, Urfa ve dolaylarında Milli Aşireti Ayaklanması idi. Bunlardan başka Midyat ve Nusaybin civarında Ali Batu, Bayburt'ta Şeyh Eşref, Koçhisar, Zara ve Erzincan'da Koçgiri, Garzan ve çevresinde Cemil Çeto ayaklanmaları görülmüştür. Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar. Ermeni ve Rum azınlıklar devlet parçalanınca ve Anadolu işgal edilince bağımsız olmak için ayaklandılar. İtilaf devletleri işgalleri kolaylaştırmak ve çıkarlarını koruyabilmek için azınlık isyanlarını desteklemişlerdir. Güneyde Fransızların desteğiyle Adana'ya giren Ermeni intikam alayı bölgede birçok Müslüman halkı öldürmüştür. 10 Temmuz 1920. Ayrıca Ermeniler doğu illerimize de sahip olabilmek için saldırmışlar ve bölgedeki Ermenileri kışkırtmışlardır. Doğu Anadolu'daki Ermeni isyanları 16. Kolordu komutanı Kazım Karabekir bastırmıştır. Doğu Karadeniz'deki Rumlar Anadolu'daki otorite boşluğundan ve İtilaf devletlerinin yardımından yararlanarak Pontus devletini kurmak amacıyla ayaklandılar. Aralık 1920. İngilizlerin desteğiyle başlayan isyan Doğu Karadeniz bölgesinin tamamına yayıldı. Yeni Türk devletini en uzun süre uğraştıran Rumların isyanı düzenli ordunun gayretleriyle bastırılabildi. 6 Şubat 1923. Kuvayi Milliyetçilerin ayaklanmaları. Yunanlılara karşı başarıyla mücadele eden ve ayaklanmaların bastırılmasında büyük emekleri olan Kuvayi Milliye Birlikleri kendi başlarına buyruk hareket ediyorlardı. Belli bir otoriteye uyma alışkanlıkları yoktu. Bu disiplinsiz hareketleri bazen ayaklanmaların çıkmasında da etkili oluyordu. Düzenli ordunun kurulma çalışmaları başlayınca bazı Kuvayi Milliyetçiler bu otoriteyi kabul etmek istemediler. Bunlardan Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Edem ayaklanmaları önemlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ayaklanmalara karşı Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu çıkarmıştır. 29 Nisan 1920. Bu kanunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklananlar, varlıklarını inkar edenler vatan haini sayılacak ve gerekirse ölümle cezalandırılacaktı. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çabuk ve etkili olarak işlemesini sağlamak amacıyla İstiklal Mahkemelerini kurmuştur. 11 Eylül 1920. Kuvayi Milliye Birliklerini kaldırarak düzenli orduyu kurmuştur. İstanbul Hükümeti'nin milli mücadele aleyhindeki fetvasına karşı Anadolu'da Rıfat Börekçi ve arkadaşlarına fetva yayınlatmıştır. İstanbul Hükümeti'yle resmi haberleşmeleri kesmiş ve İstanbul Hükümeti'nin yaptığı her türlü işlemi yok saymıştır. Ayaklanmaların sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin isyanları bastırması, gücünün arttırmasını ve Anadolu'ya hakim olmayı sağlamıştır. Anadolu'daki işgallerin uzun sürmesine neden olmuştur. Yunanlılar Anadolu'nun içlerine karşı yayılma fırsatı bulmuştur. Milli kaynak kaybı meydana gelmiştir. İstiklal Mahkemeleri. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun uygulanabilmesi, suçluların cezalandırılması ve asayişin sağlanması için 11 Eylül 1920'de İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Bununla 7 mahkeme kurulmuş ve bu mahkemelere Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden ve tarafından 21 üye seçilmiştir. Bu örnek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargı yetkisini de kendisinde gördüğünün kanıtıdır. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği günlerde Batı Anadolu'daki Kuvayi Milliye Birliklerine bir emir gönderilerek suçlu görülen yurttaşların cezalandırılmaması, bu yurttaşların istiklal mahkemelerine verilmesi istenmiştir. 17 Şubat 1921'de İstiklal Mahkemelerinin çalışmalarına son verildi. Ancak asayişsizlik ve istenmeyen durumların artması üzerine 30 Temmuz 1921'de İstiklal Mahkemeleri yeniden kurulmuştur. Olağanüstü mahkeme özelliği taşıyan bu mahkemelerin kararlarında temyiz hakkı yoktu. İstiklal Mahkemelerinin kurulmasıyla milli mücadelenin kazanılmasında önemli bir faktör olan iç güvenlik sorunu çözümlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anadolu'da otorite kurması sağlanmıştır. Asker kaçakları orduya kazandırılmıştır. Devlet organlarının işlemesi, vergi ve askeri alma işlerinin düzenlenmesinde önemli faydalar sağlanmıştır. Ayaklanmaların bastırılması sağlanmıştır. Sevr Barış Anlaşması. Anadolu'da halkın bilinçlenmesi ve milli mücadelenin başlaması, İtilaf devletlerinin planlarını bozmuştur. Bu gelişmeler karşısında İtilaf devletleri barış anlaşmasının bir an önce yapılmasını istiyorlardı. Mebusan Meclisi kapalı olduğu için Padişah Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit, eski kumandan ve vezirlerden oluşan Saltanat Şurası'nı topladılar. Saltanat Şurası barışın yapılmasını kabul etti ve Paris'e gönderilen heyet Sevr Barış Anlaşması'nı imzaladı. 10 Ağustos 1920. Sevr Barış Anlaşması'nın önemli hükümleri şunlardır. Sınırlar. 1. Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanistan'a bırakılacaktır. 2. Mardin, Urfa, Antep dahil olmak üzere Suriye Fransa'ya verilecektir. 3. Arabistan ve Musul dahil Irak İngiltere'ye bırakılacaktır. 4. Güneybatı Anadolu İtalyanların egemenliğine girecektir. 5. Giresun, Ordu, Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Çorum, Kayseri'nin doğusu, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Bolu, Zonguldak ve Bilecik Osmanlı Devleti'nin elinde kalacaktır. 6. Rodos ve 12 ada İtalya'ya, diğer Ege adaları Yunanistan'a bırakılacaktır. Siyasi hükümler. 1. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak. Ancak Osmanlı Devleti azınlıkların haklarını koruyamazsa burası da elinden alınacaktır. 2. Boğazlar savaş zamanında bile bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır. Yönetim Boğazlar Komisyonu'na verilecek, merkezi İstanbul olan bir komisyonun ayrı bütçesi ve ayrı bayrağı olacaktır. 3. Azınlıklara geniş haklar verilecektir. Azınlıklar her derecede okul açabilecektir. 4. Hicaz bağımsız bir devlet olacak, Osmanlı Devleti Mısır üzerindeki haklarından vazgeçecektir. 5. Van, Erzurum, Bitlis ve Trabzon illerinde bağımsız bir Ermenistan devleti kurulacaktır. Anlaşmanın uygulanmaya başlamasından sonra Kürtler Doğu Anadolu'da bağımsız bir kuruluş meydana getirmek isterlerse kabul edilecektir. Askeri hükümler. 1. Osmanlı ülkesinde mecburi askerlik kaldırılacaktır. 2. Askeri kuvvet 50.700 kişiden oluşacak ve ordunun ağır silahları bulunmayacaktır. 3. Deniz gücü sınırlı olacak, 13 küçük gemiyi geçmeyecektir. Ekonomik hükümler. 1. Maliye tamamen İtilaf devletlerinin kontrolü altında olacaktır. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Türklerden oluşan bir komisyon bütçeyi belirleyecektir. Osmanlı üyeleri bu komisyonda sadece danışman olarak bulunacaktır. 2. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecektir. 3. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nın başında kaldırdığı kapitülasyonlar yeniden yürürlüğe konulacaktır. Bu kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacaktır. 4. Osmanlı uyruğundaki herhangi bir kişi anlaşma devletlerinin vatandaşlığına geçebilecek, vatandaşlık değiştirdiği tarihten itibaren kapitülasyonlardan yararlanabilecektir. Yorum. Bu anlaşma bir meclis tarafından onaylanmadığı için hukuki geçerliliği yoktur. Türk milletinin direnişi ve kararları karşısında uygulanamamış bir anlaşmadır. Sevr Barış Anlaşması'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tepkisi çok sert olmuştur. Meclis bu barışı tanımadığını açıklamış, Sevr'i imzalayanlar ve onaylayanlar vatan haini sayılmıştır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi. Test 1. 1. Anadolu'da milli cemiyetlerin kurulması aşağıdakilerden hangisinden sonra başlamıştır? A. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması. B. Sevr Anlaşması'nın imzalanması. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. D. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması. E. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlıların yenilmesi. 2. Boğazlar bölgesine egemen olmak isteyen İngiltere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan 1. Anzavur, 2. Kuvayi İnzibatiye, 3. Milli Aşireti, 4. Pontus Rum ayaklanmalarından hangilerini desteklemiştir? A. 1 ve 2, B. 2 ve 3, C. 2 ve 4, D 1 ve 3, E 3 ve 4. 17. kaset 2. yüzyılın sonu.